Ayrım 30, Kuşku Mevsimi, Esaretin Bedeli, Stephen King, sayfa 306. O gece daha sonra olanları yarım düzine kaynaktan öğrendim, fazla bir şey yoktu. Rory Tremont kusup yediği yemeği çıkardıktan sonra yitireceği fazla bir şey olmadığı kanısına varmış olacak ki yoluna devam etmişti. Duvarın iki bölmesi arasından aşağıya düşme tehlikesi yoktu. Burası dar olduğu için Tremont adeta araya sıkışmış ve sürünerek inmişti. Daha sonra orada yarı soluk alabiliyorum dedi. Canlı canlı gömülmenin ne olduğunu anladım. Aşağıya inince 5. koğuştaki 14 tuvaletin bağlandığı ana künkü bulmuştu. Bu porselen künk oraya 35 yıl önce takılmıştı, şimdi kırıktı. Tremont künkteki eğri büğrü deliğin yanında Andy'nin taş çekicini bulmuştu. Andy özgürlüğüne kavuşmuş ama bu kolay olmamıştı. Bu künk Tremont'un indiği aralıktan daha da dardı. Rory Tremont bunun içine girmemişti. Bildiğim kadarıyla kimse kırılan künke girmeye yanaşmamıştı. Orası hiç sözü edilmemesi gereken türden bir yerdi. Tremont deliği inceler, taş çekicine bakarken birden künkten bir fare fırlamıştı. Gardiyan daha sonra onun bir kaniş yavrusu kadar büyük olduğuna da yemin etti. Tremont geri dönerek yine sürüne sürene aralıktan geçip güç bela Andy'nin hücresine çıkmıştı. Oysa Andy kanalizasyon künküne girmişti. Belki de bunun hapishanenin batı tarafındaki bataklığın orada 500 metre kadar ilerideki akarsuya boşaldığını biliyordu. Hapishane planları daima yerinde dururdu. Andy bir fırsatını bulup bunlara bakmış olacaktı. Çok metotlu bir adamdı. Belki de 5 numaralı koğuştaki kanalizasyon borusunun yeni sisteme bağlantılı olmadığını da öğrenmişti. Bu yüzden 1975 ortasına kadar kaçması gerektiğini anlamıştı. Çünkü Ağustos'ta bizim künkte yeni kanalizasyon sistemine bağlanacaktı. 500 metre, 5 futbol sahası boyu kadar mesafe. Andy belki de elinde küçük bir elektrik feneri ya da birkaç kutu kibritle bu künkün içinden geçmişti. Hayal edemediğim veya edemeyeceğim pisliğin içinde sürünerek ilerlemişti. Belki lağım fareleri onun önünden kaçmışlardı. Belki de karanlıkta cesaretlenen hayvanlar ona saldırmaya kalkmışlardı. Omuzları bu künkün içine ancak sığmış olacaktı. Künklerin birbirine bağlandığı yerlerden geçebilmek için kendini öne itmişti herhalde. Onun yerinde ben olsaydım daracık bir yere sıkıştığım için en az 10 defa çıldırırdım. Fakat o bu işi başarmıştı. Künkün öbür ucunda çamurlu ayak izleri buldular. Bu ayak izleri pisliklerin aktığı durgunca bulanık dereden uzaklaşıyordu. Onu arayan bir grup nöbetçi 2 kilometre ötede hapishane üniformasını da buldu. Bu da bir gün sonra oldu. Gazeteler bu olaya büyük yer verdiler. Fakat hapishanenin 15 kilometre çevresinde bulunan insanlardan hiçbiri çıkıp da arabasının, giyim eşyalarının çalındığını ya da ay ışığında çıplak bir adamın koştuğunu haber vermedi. Çiftliklerdeki köpekleri bile o gece havlamamışlardı. Andy kanalizasyon künkünden çıkmış ve kaybolmuştu. Sanki duman olup uçmuştu. Fakat onun Buxton yönünde kaybolduğundan emindim. O unutulmaz günden 3 ay sonra hapishane müdürü Norton istifa etti. Yıkılmış bir adamdı artık. Bunu söylemek de beni mutlu ediyor. Adımlarındaki canlılık kaybolmuştu. Son gününde tıpkı kodein haplarını almak için revire giden yaşlı bir mahkum gibi başını önüne eğmiş ayaklarını sürüyerek yürüyordu. Onun yerine Gonyer'ı geçirdiler. İşte bu da Norton'a en büyük haksızlık gibi geldi. Şimdi Sam Norton'un nerede olduğunu bilmiyorum. Belki de Elliot'ta oturuyor ve her pazar kilisedeki ayinlere katılıyordur. Bir yandan da Andy Dufresne'in kendisini nasıl olup da atlatabildiğini düşünüyordur. Ona bunu açıklayabilirdim. Bu sorunun yanıtı çok basitti. Bazılarında o güç var Norton, bazılarında yok ve hiçbir zaman da olmayacak. Bildiklerim bunlar. Şimdi de size düşündüklerimi anlatacağım. Belki bazı ayrıntılar konusunda yanılabilirim ama bu işi iyi anladığımdan eminim. Andy güçlü bir erkek olduğu için sadece belirli bir yola başvurabilirdi. Şimdi bile bu olayı anımsayınca yarı deli kızıl deliliği Norma Dan'ı düşünüyorum. Andy'nin yanında 8 ay kalan adam o çok iyi demişti ama ayrıldığıma seviniyorum. Hücrede çok esinti var. Çok iyi adam, benimle hiç alay etmedi. Fakat hücre çok soğuk. zavallı kaçık nomaden. O bizlerden fazlasını biliyordu ve bunları bizden önce öğrenmişti. Andy ancak 8 ay sonra ondan kurtulup hücresinde yine yalnız kalabilmişti. Eğer Müdür Norton ilk geldiğinde Norma'dan 8 ay Andy'nin hücresinde kalmasaydı, arkadaşım Nixon'ın istifasından önce özgürlüğüne kavuşurdu. Artık her şeyin 1949'da taş çekiciyle değil, Rita Hayworth'ın posteriyle başladığını anlıyorum. Benden posteri isterken ne kadar sinirli, telaşlı ve heyecanlı olduğunu anlatmıştım. O anda utandığını sanmıştım. Oysa Andy zayıf yanlarının bilinmesini asla istemezdi. Örneğin bir kadını, özellikle hayalindeki bir kadını arzuladığını söylemezdi. Fakat şimdi yanıldığımı biliyorum. Andy'nin heyecanının nedeni başkaydı. Müdür Norton'a Rita Hayworth'ın o resmi çekildiği sırada henüz doğmamış olan kızın posteri arkasında bulduğu deliğin açılmasına neden olan şeydi. Andy Dufresne sebatı, çalışkanlığı ve iradesiyle bunu aşmıştı. Fakat ona yardım eden 2 şey daha vardı. Bunlardan ilki tarih, diğeri de betonun türüydü. 5 numaralı koğuşun duvarları çok kalındı ve bunların sağlam olduğu da sanılıyordu. Oysa bu duvar 1934'te yapılmıştı ve o zaman kullanılan malzemeye fazla kum katmışlardı. Duvarlar pek sağlam gibi duruyordu ama aslında rutubet vardı. Hatta uzun süre yağmur yağınca duvarlar su sızdırıyordu. Bazen çatlaklar da görülüyor ve bir usta gelip çatlakları bol harçla örtüyordu. Andy Dufresne, Maine Üniversitesi'nin İktisat Fakültesinden mezun olmuştu. Fakat taşlardan hoşlanan bir adamdı. Bu yüzden üniversitedeyken jeoloji kurslarına da devam etmişti. Andy bir seferinde bana, "Jeoloji sadece dünyanın kabuğundaki basıncın incelenmesidir," demişti. Jeoloji ayrıca zaman da demekti tabii. Andy bu duvarları inceleyecek zamanı bulmuştu, hem de çok bol zaman. Kapılar çarparak kapanıp ışıklar sönünce bakılacak başka bir yer yoktu. Hapse ilk girenler genellikle küçük bir hücreye kapatılmaya dayanamazlar. Bu yüzden deli gibi olurlar. Hatta bazılarını revire götürüp birkaç kez yatıştırıcı iğne yapmak da gerekir. Böylece yavaş yavaş duruma uyum sağlamaya başlarlar. Küçük mutlu ailemize yeni katılan birinin hücre kapısına vurarak kendisini oradan çıkarmaları için haykırması olağan dışı bir şey sayılmaz. O zaman koğuştaki eski mahkumlar bir ağızdan şarkıya başlarlar. "Taze balık, hey küçük balık, taze balık, taze balık, bugün taze balık var." Andy 1948'de Shawshank'e gelince bu tür mahkumlar gibi tepki göstermedi. Ama pek çok şeyi hissetmediği anlamına gelmezdi bu. Belki de deliliğin eşiğine yaklaştı. Eski hayatı bir anda yitip gitmişti ve önünde sonsuza dek uzanan bir cehennem azabı vardı. Andy bunun üzerine çıldırmamak için hemen bir şeyler aradı. Evet, hapishanede bile insanın kafasını oyalayacak türlü şey bulunabilir. Size İsa'nın 3 çağını yapan heykelciyi anlattım. Burada bozuk para koleksiyonu yapan ve koleksiyonlarını çaldıran suçlular vardı. Yine pul, kart koleksiyonuna meraklılar bulunuyordu. Bir mahkumda 35 ülkeden gelmiş kartpostallar vardı. Sizi o kartlara el sürerken yakalasaydı hiç düşünmeden gırtlağınızı sıkardı. Andy de taşlarla ve hücresinin duvarlarıyla ilgilendi. Belki de duvarla ilk ilgilenmesinin nedeni oraya baş harflerini kazımaktı. Belki de bir şiirden birkaç dize kazıyacaktı. İşte bunu yapacağı sırada betonun şaşılacak kadar zayıf olduğunu anladı. Belki de ismini kazımaya çalışırken bir parça beton duvardan kopup düştü. Belki de Andy o zaman duvarı delmeye karar verdi. Fakat bu bir günde olacak bir iş değildi. Hem her hafta hücreler denetleniyor, ayrıca hücrelere ani baskınlar yapılıyordu. Böylece içkiler, uyuşturucular, pis resimler ve silahlar ortaya çıkarılıyordu. Bu durumda duvarı açıkça kazamazdı. Bu yüzden bana gelerek Rita Hayworth'ın posterini istedi. Sonra taş çekici de vardı. 1948'de onun için çekici sağladığımda bir insanın bununla bir duvarı ancak 600 yılda delebileceğini düşündüğümü anımsıyorum. Oysa Andy duvarın sadece yarısını delmişti. Bunu da 2 çekişle 27 yılda yapmıştı. Bir yılın büyük bölümünü Norma'dan yüzünden kaybetmişti. Ayrıca gece herkes uyuyunca çalışması gerekmişti. Biz de gece nöbetindeki gardiyanlar da geç saatlerde uyuyakalırlardı. Sesi hafifletmek için de çekicin kafasına taş battaniyelerini sarmıştı. Peki duvardan çıkan toz haldeki betonu ne yapmıştı? Bir pazar onun avluda dolaştığını anımsıyordum. Kız kardeşlerle dövüştüğü için yüzü gözü şişmişti. Onun yerden bir taş alarak kolunun içine attığını görmüştüm. Taş kolun içinde kaybolmuş ve düşmemişti. Ceket kolu içinde cep eski bir hapishane numarasıdır. Ya da cepleri pantolon paçalarının içine yaparsınız. Hem bir şeyi de hayal meyal anımsıyorum. Andrew Dufresne havanın durgun olduğu sıcak yaz gününde avluda yürüyordu. Ama yine de ayaklarının etrafında esen hafif rüzgar kumları kaldırıyordu. Demek o pantolonunun içine iki cep yapmıştı. Avluda dolaşırken kimseye belli etmeden ceplerin içindekileri boşaltmak için bunların ağzını büzen sicimleri çekiyordu. Beton tozu yavaş yavaş yere iniyordu. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndaki tutsak kamplarında tünel kazıp kaçmaya çalışan Amerikalıların iyi bildiği bir numaraydı. Yıllar geçerken Andy de duvarını avuç avuç avluya dökmüştü. Aynı oyuna birbirini izleyen müdürler zamanında devam etmişti. Müdürler onun sırf kütüphaneyi büyütmek için her istediklerini yaptığını sanmışlardı. Aslında kütüphanenin üstüne de titriyordu. Ama asıl istediği 5. koğuştaki 14 numaralı hücrede yalnız kalmaktı. Bunca zaman kimsenin o posterlerinin arkasına bakmaması tarihin ona yardım ettiğini gösteriyordu. Bir de 1950 Mayıs'ında Byron Hadley'in kalan mirastan vergi vermemesini sağlayarak durumunu sağlamlaştırmıştı. Ondan sonra sürekli olarak duvarı kazmış olacaktı. Hoş, onun parası da vardı. Belki de her hafta bir gardiyana biraz para vererek kendisine pek ilişilmemesini, hücrenin aranmamasını da sağlamıştı. Hem Andy örnek bir mahkumdu. Sakin, nazik, saygılı ve şiddetten hoşlanmayan bir hükümlü. Hapishanede daha çok öfkeli, saldırgan, asi mahkumların hücreleri aranır, yastıkları yarılıp açılır, hatta tuvaletlerine bağlı künklere bile bakılırdı. Andy duvarı 1967'de tamamen delmiş olacaktı. Raquel Welch'in posterinin arkasında çalışırken çekiç birden betonun içinden geçmişti. Acaba Andy daha önce aslında çift duvar ve arada borular için bir boşluk olduğunu biliyor muydu? Yoksa bunu üst duvarı deldiği gece mi anlamıştı? Belki daha önce hapishane planlarını görmüştü. Ama görmemişse bile ilk duvarı deldikten sonra bir fırsatını bulup mutlaka bunlara bakmış olacaktı. Kim bilir yıllarca ne kadar endişelenmiş, azap çekmişti. Zaten Buxton'daki anahtarı düşünerek telaşlanıyordu. Şimdi bir de hevesli yeni bir gardiyan gelip posterin arkasına bakmaya kalkabilirdi. Ya da ona başka bir hücre arkadaşı verebilirlerdi. Onu başka hücreye nakletmeleri olasılığı da vardı. Bence o dünyanın en soğukkanlı adamlarından biriydi. Bu durumda ben endişe yüzünden bir süre sonra çıldırırdım sanırım. Andy yıllarca durumun ortaya çıkabileceğini bilerek bu işe devam etmişti. Tanrı da ona uzun süre en az 19 yıl yardım etmişti. Duvarı kazmaya ne zaman başladığını bilmiyordum. Fakat ilk duvarı 1967'de deldiğini sanıyorum. Öyleyse neden 1975'e kadar kaçmamıştı? Bunu kesinlikle söyleyemeyeceğim. Ama bazı şeyleri tahmin edebiliyorum. Duvarı delince daha dikkatli davranması gerektiğini anlamış olacaktı. Andy acele edip duvardaki deliği 8 hatta 18 ayda genişletecek biri değildi. Eskisi gibi dikkatle ve ağır ağır çalışmıştı. Fakat 1967'den itibaren işi biraz kolaylaştırabilirdi. Çünkü parçalanan betonları dövüp toz haline getirerek avluya serpmesine gerek kalmamıştı. Bunları aralıktan aşağıya atabilirdi. Ama o yine de bunu yapmamıştı. Beton parçalarının aşağıdaki künke çarparak fazla ses çıkaracağını düşünmüş olacaktı. Ya da iri bir parça beton, o kaçmaya hazır olmadan porselen künkün kırılmasına neden olabilirdi. Bu yüzden blokun kanalizasyonunda bir tıkanıklık olabilir ve durumu incelemeye kalkabilirlerdi. Her şeye karşın bence 1-2 yıl önce kaçabilirdi. Bunu neden yapmamıştı? Sanırım Andy de korkuya kapılmıştı. Çünkü o da farkına varmadan yaşadığı dört duvar arasına alışmaya başlamıştı. hem dışarıya çıkmayı başarıp başaramayacağını da bilemiyordu. Plana bakarak Künk'ün çapını öğrenmiş olabilirdi. Fakat plan ona Künk'ün içinin nasıl olduğunu açıklayamazdı. Künk'ün içine girince soluk alabilir miydi? Hem planda Künk'ün diğer ucunda ne olduğu da belirtilmemişti. Künk'ün içinden geçince öbür uçta ne bulacağını bilemezdi. Belki de ucunda çıkarılması, parçalanması imkansız kalın bir madeni kafes vardı. Andy bunları düşünmüş olacaktı. Sonra hapisten kaçmayı başarsa bile üstüne uygun bir şey bulup giymesi ve kimseye belli etmeden oradan uzaklaşması mümkün olabilecek miydi? Kaçtığı anlaşılmadan Shawshank'ten uzaklaşabilecek miydi? Ya Buxton'a eriştiğinde o kayanın altında bir şey bulamazsa ne yapacaktı? Bu insanın yıllardır bildiği o kayayı ararken orada kocaman bir bina bulması kadar dramatik bir şey değildi. Fakat orada oynayan bir çocuk kayanın altında camı andıran bir taş bulup alabilirdi. Sonra bunun altındaki kasa anahtarını da görür ve taşla birlikte evine götürürdü. Hatta bir avcı farkına varmadan soğuyan lavdan oluşmuş taşı tekmeleyebilir ve parlak şeylere meraklı bir saksağınla anahtarı alıp uçardı. Ya da o baharda taşkın olabilir ve anahtar sel sularına kapılarak giderdi. İşte bütün bunları kafasından geçiren Andy'nin bir süre donup kaldığını sanıyorum. Sonuçta kumar oynamayan kayba da uğramazdı. Belki onun neyi yitireceğini soracaksınız. Önce kütüphanesini kaybedecekti. Sonra hapishanedeki alıştığı yaşamı yitirecekti. Gelecekte yeni kişiliğine bürünme fırsatını kaybedecekti. Fakat Andy sonunda anlattığım gibi denedi ve kendine özgü şekilde başarıya da erişti. Peki kurtuldu mu diye sorabilirsiniz. Yani daha sonra ne olduğunu merak edebilirsiniz. Kıra gidip kayanın altındaki taşı kaldırdığında ne oldu? Bu sahneyi size anlatamayacağım. Çünkü bu dört duvar arasına alışmış adam hala içeride. Daha yıllarca içeride kalacağımı da sanıyorum. Yalnız size şunu söyleyeyim. 1975'in yaz sonunda tam 15 Eylül'de Texas'ın küçük bir kasabası olan McNary'den bir kart geldi. Bu kasaba tam Amerika-Meksika sınırında El Porvenir'in karşısındadır. Kartın arkasında hiç yazı yoktu. Fakat ben anladım. Nasıl bir gün ölüp gideceğimi biliyorsam Andy'nin kurtulduğunu da öyle biliyorum. Andy Meksika'ya Texas'taki McNary kasabasından geçmişti. İşte hikayem bu kadar. Bunu yazmanın bu kadar uzun zaman alacağını, sayfalar dolduracağımı hiç düşünmemiştim. Buna posta kartını aldığım zaman başladım ve 14 Ocak 1976'da bitiriyorum. Bir bloknot doldurdum ve 3 kurşun kalem tükettim. Bunları yazarken kafamda pek çok anı canlandı. İnsanın kendisi hakkında yazması tıpkı bir dalla berrak suları karıştırıp alttaki çamurları havalandırmaya benziyor. Bazılarınız fakat sen kendini değil Andy Dufresne'i yazıyordun diyebilirler. Sen kendi hikayende sadece önemsiz bir tipsin. Ama bu doğru değil. Bu hikayenin her kelimesi benimle ilgili. Andy benim hiçbir zaman hapsedemeyecekleri ruhumdu. Kapılar sonunda açılıp üstümde ucuz giysim ve cebimde $20'la buradan çıkarken büyük mutluluk duyacak olan benliğimdi. Burada benim gibi Andy'yi anımsayan başkaları da var. Hepimiz onun kaçtığına seviniyor fakat biraz da hüzün duyuyoruz. Bazı kuşlar kafese konulmak için yaratılmamışlardır. Onların tüyleri fazla parlak renkli, şarkıları da çok tatlı ve biraz da vahşicedir. Onun için o kuşları azat edersiniz. Ya da yem vermek için kafesi açtığınızda bir yolunu bulup kaçarlar. O kuşların kafese konulmaması gerektiğini bildiğiniz için bir bakıma sevinirsiniz. Ne var ki onlar gidince yaşadığınız yer pek karanlık ve bomboş kalır. Bu hikayeyi anlattığıma seviniyorum ama bunu yazmak beni hem biraz üzdü hem de kendimi olduğumdan daha yaşlı hissetmeme neden oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Andy, sen de gerçekten inandığım gibi oradaysan, güneş battıktan sonra benim için yıldızlara bak, kumlara dokun, denize girerek yürü ve kendini özgür hisset. 30. ayrımın sonu. Sayfa 314.